Ayrım 38.
Bir sığınmayla göğsüne yasladı Rahmi'nin, hıçkırarak ağlamaya başladı. Kollarıyla sımsıcak kucakladı Rahmi. Saçlarına ufacık öpücükler konduruyor, sevecen okşuyor, kadına yeniden ameliyat söz edip etmemenin ikircikliğinde didikleyip duruyordu için. Tutamadı. Peki niye korkuyorsun dedi. Kaç kez söylediler. Hiçbir tehlikesi yok. Bir an önce yaptırıp kurtulursak. Rahmi'yi dürperten bir sessizlik basmıştı. Söylediği yalanın cilasını eritip akıtabilecek bu sessizliği nasıl edip dönleseydi? Titrek bir sesle Fehime yardımcı oldu birden. Çocuğumuz da yok dedi. Ne yapalım yoksa? Fehime'yi biraz daha sıktı kollarında. Yarı alaylı kötü mü dedi. Birbirimize daha iyi bakıyoruz. Bir de onunla uğraşacaktık. Hadi onu da dert et bakalım. Duymuyor gibiydi Fehime. Sessizliği çekingenlikle bozar gibi mırıldandı. Çocuğu yok. Ne yapacaksın beni sen dedi. Memesi de yok. Bir gün bırakacaksın beni. Fehime'nin ağzından sayıklar gibi dökülen sözlerle şaşaladı birden. Düşündüğüne bak şunun. Sallanır gibi oldu. Kızmış mıydı, sevinmiş miydi anlayamadı. Toparlandı. Bundan mı korkuyorsun dedi. Gülmeye vurdu birden. Fehime içini çekerek ağlıyordu gene. Ne yapacaksın benim gibi kadını diyordu. Niye duracaksın benimle? Gülmeyi kesti, sertelmeye vurdu. Sen delisin be dedi. Ayrılır mıyım hiç senden? Demek bir kaza olsa, kolum kopsa benim. Geçen de tornaya kaptırıyorduk az kaldı. Sen benden ayrılacaksın. Allah korusun dünyada... o nasıl söz öyleyse? Hadi, şimdi ben de sana küstüm. Tutamadı, başını iyice kocasının göğsüne yapıştırdı. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı Fehime yeniden. Kırık dökük bir şeyler duyuluyordu ara sıra. Erkek başkaymış. Ne günah işlemiş ki Allah ona böyle... Memesiz. Rahmi'nin de gözleri doldu dolacaktı. Sımsıkı kucakladı karısını. Gözyaşlarına bulanmış tuzlu yanaklarından, dudaklarından öpmeye başladı. Bir pazarımız var. Şunu zehir etme, kes artık. Karımsın sen benim. Benden de çok yaşayacaksın. At saçma şeyleri kafandan. Bak, pilavın dibi yanıyor içeride kız. Bu şaka tuttu. Beklemediği biçimde gülüverdi Fehime. Kötü büyü bozulmuştu artık. Rahmi'nin sevecen öpücüklerinden ateşli öpüşmelere geçmeleri güç olmadı. Son günlerde pek az yaşadıkları bir tadı coşkuyla bölüştüler. Kısa bir süre sessiz kaldılar yan yana uzandıkları yatakta. Hemen de her vakit yaptıkları gibi fırladı Fehime. Gusül abdesti almalıydı hemen. İyi olmuştu. Uygun sözler aramaktan kurtulmuştu Rahmi yeniden. Gülerek baktı arkasından. Hiçbir gülüş içinde düğümlenmiş acıyı dağıtmıyordu onun da. Gerçekten seviyordu bu kadını. Niye seviyordu? Onu da anlayamıyordu pek. Genç, alımlı bir yanı da var kadın olarak. Önemlisi açık yürekli oluşu, yalan bilmemesi belki. Asıl önemlisi dırdırcı olmaması. Çaçoron bir karıyla ne halt ederdim? Daha iyi olurdu belki. Çoktan bitmiş olurdu. Ne yapacaktım tek başıma? Kalktı. Banyoya geçtiğinde Fehime bornozunu takmış, ıslak saçlarını havluyla kurulayarak çıkıyordu. Önce şu çamaşırları çıkaralım istersen. Yanıt vermeden çıkıp banyonun kapısını çekti Fehime. Bir büyük kazana bastırılmış çamaşırlara baktı Rahmi. Çamaşır o da isteksiz demek. Bir daha yıkanırız. Girdi banyoya. Ilık duş altında dakikalarca kaldı, sabunlandı, bol bol akıttı duşu. Ne büyük mutluluk duşusu. Tam kapatıyordu ki giyinmiş Fehime girdi buharlar arasında. Ne var? Bakışından belliydi bir şey isteyeceği. Ne olursun bir abdest al. Ne abdesti? Demişti ya, pek iyi biliyordu ne abdesti olduğunu. Fehime yalvarır gibi boynunu bükmüş bakıyor, umutlu marsızlık arası bir beklentide ışıldayıp duruyordu gözlerinin için. Namaz için, oruç için hiçbir şey demedim ağzımı açıp. Ama bu cenabetlik bütün eve... Bir gusül abdesti al ne olursun. Döv beni istersen. Saçlarından gövdesinden sular akarken banyonun önüne dikilmiş bu kadına ne diyeceğini bilemeden kalmıştı. Sinirli güldü. Yıkandım ya işte dedi. Kuru yanım kalmadı. O başka abdest başka şey. Peki ne olacak dedi bilmezmiş gibi. Şimdi mazmaza istinşak. Önce ağzına su al 3 kez gargara yap. Güldü. Soytarılıktı. Kırma şu kadını. Oyun işte bir tür. Fehime'nin açıp alıştırdığı alt musluktan alıp yaptı dediklerini. Tamam mı? Biliyordu tamam olmadığını. Oyunu sürdürüyordu. 3 tas sağına, 3 tas sol omzuna şimdi. Gerçekten oyuna dökerek onu da yaptı. Hiç değilse bir kulhuvallah okusan. Okumaz olur muyum dedi. İçimden okuyorum. Ama onu da sen uydurdun. Okuması yok bunun. Gene güldü. Uzanıp Fehime'nin banyodan kızarmış yanağına parmaklarının ucuyla okşar gibi vurdu. Bu da sopası. Fehime bir şey daha diyecekti ki kapı sesiyle duraladı. Çıktı bir şey demeden. Durumuna gülerek o da çıktı küvetten. Bornozu giydi. Lavabo üstündeki aynayı kaplayıp örtmüş buharı havlunun ucuyla sildi. Eğilip baktı yüzüne. Hep gülmek geliyordu içinden. Şakaklarındaki ak saçlara baktı. Bıyıklarında da vardı aklar. Saçlar da gidiyor. Alnı iyice açılmıştı. Dışarıdan gelen seslere kulak verdi. Erkek sesiydi. Kemal olmalı. Benziyor. Yakında bu kadın tutturur ille cuma namazına git diye. Bir de tak gediksin bana. Ameliyata yumuşuyor gibi. Bırakırım diye korkarmış. Kapalı kutu kadın. Ama dayaktan korkmuyor. O dini uğruna şu insanlar. Yalancı kahramanlık biliyor dayak yemeyeceğini. Falakaya yatsın da görelim. Bütün olup bitenlere karşın elinde olmadan kanı kaynamasına şaşıyordu Fehime'yi. Sakalı ele verirsek yandık. Verdik bile. Banyodan çıkıp yatak odasına geçtiğinde sesler geliyordu içerik odadan. Kemal belki ya yalnız değil. Birileri var. Yatağın üstüne uzanmıştı ki Fehime girdi. Kemal dedi. Bir de arkadaşı var. Kimmiş arkadaşı? Bilmiyorum, Tarık mı ne? Bir şey dedi ya. Hadi giyin de gel. Hamsi getirmiş Kemal. Oh ne güzel. Misir uynumuz da var. Kemal'in geçen getirdiği arkadaşlarından biridir belki. Anlat şimdi onlara da. Ne anlatacağım? Tarık diyor. Tarık diye biri var mıydı? Halil vardı. Bir de bizim tütüncülerdenmiş. Hasan mıydı? Giyindi çabucak. Odaya geçtiğinde sessiz oturuyorlardı Kemal'le uzun boylu, yakışıklı biri olan. Ayağa kalktılar Rahmi girince. Bu Turgut Rahmi abi dedi Kemal. Sizi çok görmek istiyordu. Rastlaştık alt sokakta, kusura bakmayın. Ellerini sıkarken hoş geldiniz dedi Rahmi. Gene de açıklamak gereğini duymuştu Turgut. Sahir abilere gelmiş, yeğeni orada kalıyormuş onu görmeye. Nedret abla Serpil'i de almış, çocukları sinemaya götürmüş. Oradan da dedelerine gideceklermiş. Sahir abi de çalışıyormuş. O da evden çıkınca sokakta bir de bakmış ki. Zaten sizi görmeyi çok istiyordum ama böyle habersiz. Anımsamıştı Rahmi. Sahir Hoca sözünü ediyordu bu oğlanın. Pek de seviyordu. Polise aldıklarını da söylemişti bir ara. İyi ettiniz dedi Rahmi. Epeydir onları da görmedik. Nasıl Sahir Hoca? İyiymiş. Elinde bir çeviri varmış. Bitirmeye uğraşıyormuş. Serpil onlardaymış. O da yokluyormuş uğrayıp. Daha bir şeyler diyordu ki elinde çay bardakları dolu tepsiyle Fehime girmişti. Kemal kalkıp aldı elinden tepsiyi. Rahmi ustaya vermek istedi önce. Konağa versene Kemal dedi Rahmi. Kemal üstele ince aldı. Fehime duymuş olmalıydı girerken. Yeğeniniz miydi o dedi. Yolda karşılaştık. Nedret ablanın yanındaydı geçende. Benim kızım bu da dedi. Çok şirin bir çocuk. Sağ olun dedi Turgut. Annesi? Çekingenlikle ağzından kaçırmış gibi sormuş duralamıştın. Hastanede dedi Turgut. Geçmiş olsun. Uzatmadan ekledi Turgut. Bakırköy'de. Birden daha da koyulaşan sessizliği Rahmi bozdu. Neymiş? Gözlemde tutuyorlar dedi. Tam bir tanı koyamadılar daha. Bir süre kalacakmış. Ya geçmiş olsun. Sağ olun dedi Turgut. Ona böyle gününde el atan Sahir hocalara duyduğu borçluluktan söz etti. Nedret Hanım başkadır dedi Fehime söze yeniden girmenin yolunu arar gibi. Rahmi tedirgin arandı. Siz üniversitedeydiniz değil mi dedi. Sözü değiştirmek için soru vermişti hemen. Turgut durumu anlatırken Fehime'yi kolluyordu. Kafayı taktığı belliydi. Bir yolunu bulup keskin hocalardan söz ederse şimdi bu kadın. Kemal bilir zaten de Turgut ayıp olacak. Öyle bir nane yemeye kalkarsa ters yiyeyimmiş mi? Gönlel vermiyordu. Neyse ki Turgut fakülte durumunu öyle ayrıntılı anlatıyordu ki ablasının hastalığısı oyup gitmişti. Sıkılmış olmalıydı. Biraz sonra kalktı Fehime içeriye gitti. Belki de çamaşır yıkayacak. Ne yapayım, gidip elinden mi alayım? Turgut Fehime'nin gitmesini bekliyormuş gibi bağlayıverdi anlattıklarını. Tezi de bitmemiş daha. Sınava da girmiyormuş. Ara vermeden hemen geçiş yaptı Turgut. Kusura bakmayın abi dedi. Pek paldır küldür olacak ama vaktinizi almayalım. Bizim arkadaşlar geldiler daha önce size. Biliyorsunuz. Bu rastlantıyı değerlendireyim izin verirseniz. Duraladı bir. Rahmi'nin nasıl karşılayacağını kestirmek ister gibi baktı. Soğutmadan aldı gene. Şimdi durum belli biraz. Bir yayın geçti elimize. Şaşırdık. Bize yumuşak gibi geldi. Acaba yanlış yol mu? Çıkamadık içinden. Şimdi bu durumda... Tümceyi yarım bırakıp ellerini umarsızlık bildirir biçimde açarak soru dolu bakışlarını Rahmi'ye dikti. Ne arıyordunuz da bulamadınız? Turgut'un gizleyemediği bir heyecanla söylediklerini iteler gibiydi soru. Bozulduğunu belli etmeden aldı Turgut. Beklediğimiz devrimci bir partinin, daha doğrusu TKP'nin, yani bize tarihsel sınıf savaşı doğrultusunda çözüm vermesi. Ezilen işçi sınıfının kurtuluşu için birlikte verilecek kavganın yolunu göstermesi. Daha bir şeyler diyecekti. Rahmi'nin yüzündeki belirtileri mi beğenmediğini durdu. Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Rahmi'de. Söyleyecekleri hiçbir biçimde bağlamamalıydı kendini. Aslında çok iyi anlamıştı denileni. Oğlanlar keskinlik içindeydiler. Dün gece Reşat'ın dediği gibi Komintern'in 6. kongre kararlarını geçememişlerdi daha. Yazılanların onları doyurmamış olması doğaldı. Nasıl açıklayacaktı bunu onlara? Edecekleri bir gevezelik olmayacak işler açacaktı onun da başına. Geçen gelenlere yaptığı gibi kıyısından köşesinden yuvarlayıp atlatmaya gönlü el vermiyordu. Beğenmediğiniz şeylerde ne yazıyor bilemem ama dedi. Bugünün somut siyasal olayları var. Onların üzerinde durmak gerekir. Savaş durumu var. Nazilere karşı dünya savaş veriyor. Bizimkiler nazilerle uyum içinde. Halk soyuluyor. Yalnız işçi sınıfı diye almamak gerekir. Dizginleri elinde tutanların koruduğu bir avuç vurguncu dışında ezilip soyulmayan yok bugün Türkiye'de. Yalnız işçi sınıf adına nara atmakla nereye varılır? Keskin sirkenin zararı küpüne. Rahmi'nin sözlerini büyük bir ilgiyle dinliyorlardı. Peki abi, devrim sözcüğünü ağzına bile almayan, işçi sınıfı diktatörlüğünden, ufukta bizi bekleyen tarihsel görevimizden tek söz etmeyen bir komünist partisinin, ikinci enternasyonelci oportunist partilerinden ayrı ne yanı kalıyor? Turgut'un ezberlemiş gibi sıralayıverdiği sözlere elinde olmadan biraz kızmış, biraz da sevinmişti Rahmi. Sevinci biraz önce koyduğu tanının doğru olduğunu görmesindendi. Kızmaya da hiç gerek yoktu aslında. Asıl suç bizde. Yıllardır bu çocuklara doğru olanı gösterip anlatamadık. Oysa Komintern bu görevi daha 35'te 7. Kongre kararıyla yükledi bize. Çocuklar bir kez şu parti sözünü bir yana koyalım dedi. Ben size doğru bildiklerimi söylüyorum. Örgüt sorunu ayrı bir iştir. Böylesi bir uğraş içinde değilim. Bu konuda siz ne yaparsınız, ne edersiniz bilemem. Sorunuza gelince, söylediklerin kuşkusuz temel doğrulardır. Ancak Leninizm, öğretiyi günün koşullarına göre doğru yorumlayarak yararlı biçimde uygulama yolları arayıp bulmaktır. Hafız gibi ezberlenip yerli yersiz yinelenen öğretisel ilkeler ayağımızı bağlar. İşçi sınıf hiçbir şey kazanmaz bundan. Türkiye somutunda bugünkü doğrulardır demin söylediklerimiz. Yolumuzda bekleyen onların çözümü. Bu pisliği temizlemeden o dediklerinize varamayız. Bugünün can alıcı sorunu Alman faşizmine satılıp bağımsızlığı elden gitmiş bir ülke durumuna düşmemek. Durgun kaldılar bir süre. Söyleneni düşünüyor, içten içe yargılıyor gibiydi çocuklar. Karşı çıkacak bir görünümde de değildiler. Çekingenliğini aşma çabasındaki bir gülümsemeyle bağışlayın abi dedi Turgut. Bir şey soracağım size. Buyurun sorun dedi Rahmi, yüreklendirici bir yakınlıkla. Birkaç kez karşımıza çıkan bir sözcük var, desantralizasyon. Ne anlamı bu? Ne desindi buna şimdi? Açıklamalı mıydı? Uzun uzun anlatmak gerekirdi. Doğru olur muydu bu bugünkü ortamda? Deneyimsiz çocuklar, ağızlarından bir şey kaçırdılar mı poliste? Kalk bakalım altından. Oğlan beni ille de partiyle bitiştirecek. Kötü bir niyetle yapmıyor da toparlandı. Takılıyor gibi bir gülümsemeyle, bakın Turgut arkadaş dedim. O sözcüğü kimden duyduysanız ondan isteyin yorumunu. Diyorum ya, benim bu parti işleriyle pek bir ilgim yok. Bir an durdu, soğutmadan ekledi hemen. Bildiğim Türkiye'de devrimciler bazı yanlışlar yaptılar. Katı, keskin, sekter davrandılar bir ara. O yanlıştan dönmek gerekirdi. Çıkmaz yol olduğu belliydi artık. Salt gönlümüzdekilerle bir yere varılmaz. Demin de onu konuştuk ya, başka bildiğim pek yok benim de. Fehime içeri girmese konuşma sürecek gibiydi. Hamsileri tavaya koyayım mı diyordu. Turgut ardından Kemal kalktılar hemen. Benim çıkmam gerek, sözüm var, sağ olun. Ben de gideceğim Fehime abla dedi Kemal. Hamsiler? Afiyetle yiyin dedi Kemal. Ben size getirdim onu. Kapışıyorlardı Kadıköy'ünde iskeledi. Size de sözüm vardı biliyorsunuz. İçtenlikle sıkı sıkı el sıkışarak ayrıldı çocuklar. Aradıklarını bulamadıkları belliydi. Gene de sevinçli görünüyordu Turgut. Hele Rahmi'nin ara sıra bekleyeceğini söylemesiyle biraz şaşırarak daha da mutlu ayrıldı. Mutsuz olan Rahmi'ydi. Fehime mutfağa gidip de odada yalnız kalınca konuklara davranışından canı sıkılmaya başlamıştı içten içe. Akşam Reşat'ı açıp sonra düsüne çöküveren Komintern anıları gene dönmeye başlamıştı kafasının içinde. Hazır açılmışken desantralizasyon konusunda çocukları hiç aydınlatması gerekmez miydi? Bu kadar çekingenliğe ne gerek vardı? Korkaklıktı bu düpedüz. Daha da kötüsü görevden kaçmak denirdi şu yaptığına. Hem de yıllardan beri kaçılmıştı bu görevden. TKP'nin yeni tutumunu bir bildiriyle Türkiye halkına duyurmakla yükümlü sayılmışlar, bunu yapmışlardı da. Ama doğrusunu söylemek gerekirse orada kalmıştı bu iş. Uzun tartışmalardan sonra kardeş partiler delegasyonunun özellikle de Alman PİK'in ağırlığıyla varılan sonuca o kadar ısınmamışlardı. TKP'nin önceki dönemlerdeki davranışları, etkinlikleriyle bu yeni durumu bağdaştırmayı içlerine öylesine sindirememişlerdi ki alınan karar sözün etmekten kaçındıkları bir tür yüksek parti gizine dönüşmüştü. Bir şeylerin eksik yapıldığı ortadaydı da neyi nasıl yapmaları gerektiğini o da düşünemiyordu. Reşat'ın doktorun bilip yürüttüğü, onların dediğine göre uygulamaya konan işlerden sayılmasıydı bu işe karışmamaları biraz da. Yanlıştı. Komintern'in gösterdiği doğrultuda merkez komitesi üyeleri en aza indirilmişti. Partinin 38'de harbiye donanma davalarıyla yediği darbelerden ülkeye kapılıp bir kıyıya çekiliveren Hasan Ali, vasıftan sonra ortada kala kala birkaç kişi kalmışlardı. Oysa Halim, Hasan Ali Ediz, bir dergi çıkarmakla görevlendirilmişti Komintern'de. Doktor Şefik Hüsnü Türkiye'ye dönünce devralacaktı ondan. Kodunsa bul Hasan Ali'yi. Nazım'a en kıyıcı saldırıya girişen de oydu, partimizin azılı düşmanı diye. Hiçbir gün kanım ısınmamıştı o bücür Arnavut'a. Gülümsedi. Aslında yumuşaklığından belki kimseyle hiçbir biçimde takışma, sürtüşmesi olmamıştı partide. Birbiriyle uğraşmak, üstündeki öğreti kılıfı ne olursa olsun, asıl işi bırakmak gibi görünmüştü ona. Reşat'ın Nazım konusundaki tutumuna o yüzden pek sevinmişti. Doktor Hikmet'i de çok sevmesine karşın kavgacı biçimine uzaktan bakmıştı, hep katılamamıştı. Ahmet Fırıncı'nın tatlı laz ağzıyla ne çektik zaha bu keskünlerden çektik demesini anımsadı. TKP'nin yazgısı üstüne sıcak tartışmaların geçtiği 36 sonlarındaki toplantıda TKP ile en çok ilgilenen kardeş parti Alman partisiydi, PYK'ti. Yanı sıra Manulski. Onların ardından da Dimitrovya, aslında Stalin. O güne dek ne yaptıksa Stalin çizgisinde değil miydi? Çizgiden sapıp oportunizme kayacağız diyordumuz kopuyordu. Övgüler dalıyorduk Kominternden. O toplantılardaki raporlara yazılanlar yalan değildi ya, bize yaranmak için de yazılmıyordu. Çizgiyi yanlış çizmişiz demek. Halk Partisi'nin rolünü doğru değerlendirememiştik. Kafayı bir taktık Musul sorununda İngiliz, Fransızlara ödün verdiklerine, bir taktık düğün umumiyeyi sırtlanmalarına, toprak reformuna da yanaşmadılar. Stalin'in kendi sözü var bu konuda. Türk burjuvazisi daha ilk adımda devrimciliğini yitirdi, toprak reformuna sırt çevirdi demedi mi? Dedi ama sonraki yıllar az ileri işler yapmadı Kemalistler. O ateşli tartışmalarda, o Kominternde onu dediler. Bu adamlar padişahlığı kaldırdılar, tekkeleri, zaviyeleri kaldırdılar, gericiliğe savaş açtılar, şunları şunları yaptılar. Doğruyu söylemiş Reşat da. Bunları biz de görüyorduk ama söylemeye korkuyorduk demiş. Vallahi tas tamam doğru. Kısası Halk Partisi içinde ilerici kesimi ne görebildik ne doğru değerlendirebildik. Şefik Hüsnü de öyle demiş. Sekter davrandık demiş. Planım kararı bu. İyi yaptıklarına sustuk, kötülerine takıp saldırdık adamlara. İyi de ettik. Bu pezevenklere. Sanki onlar bizi çok gördüler. İlerisi gerisi hepsi aynı bokun soyu. Gel de kızma bu ülkede. Fahri hepimiz üsteleyip durdu Moskova garında yolcu ederken bizi. Gidince Halk Partisi'ne sızmak için halk evlerinde çalışacaksınız diye. Onu da beceremedik. Nasıl yapacaktık? İşkenceden başka bir şey göstermediler ki bize. Parti partilikten çıktı. Gizliliği de yasakladılar, açıklığı da. Bir yeni edebiyat gazetesini çıkarabildi Reşat. O da kapandı. Nazım'ın şiirleri yasak. En büyük tehlikede hükümete övgü düzdük, daha kötüleri fitleyerek. Aralarını açalım. Faşizme kaymasınlar ama. Ülke faşizmin kucağında değil sanki. Bir şu tan var sertellerin. Onlar da... Birden içi kararmış, sıkıntılar basmıştı. Kalkıp radyoyu kurcaladı. Öğlen yayınına başlıyordu Ankara. Müzik arandı, sıkılıp kapattı. Fehime masayı kurmaya başlamıştı. Hamsiler kızarmış. Ona yardımcı oldu, tabakları taşıyıp ekmeği kesti. Ekmekler de çamur iyice. Yemeğe oturduklarında balıktan da tat alamadan yemeye başlamıştı. Fehime'ye baktı, o da durgundu. Hangi gün durgun değil ki? Açsan mı? Açmayıp da ne yapacaksın? Bu hafta şu senin ameliyat işini konuşalım doktorla değil mi dedi. Hastane bekliyor biliyorsun. Fehime sessiz kaldı bir süre. Salataya uzandığı çatalını bıraktı tabağın kıyısına. Ne olursun sözü buraya getirme dedi mırıldanır gibi. Yutkundu. Gene çekingen bir sesle önümüz Ramazan dedi. Şu mübarek aylar bir geçsin. Birden patlayacak gibi oldu Rahmi. Güç tutmuştu kendini bağırmamak için. Sizin Ramazanınızın da... Hastalık mübarek ay bekler mi kızım dedi sesini tatlılaştırmaya çalışarak. Fehime gözlerini önüne dikmiş sessiz duruyordu. Her geçen gün kayıp bizim için. Hem de nasıl kayıp. Allah da razı olmaz buna, peygamber de Fehimeciğim. Kadının suskunluğuyla aldı gene. Hazreti Muhammed bugünlerde yaşasaydı bu hastalık için özel uyarıda bulunurdu. Hadis söylerdi. Sağlığımıza özen göstermemiz için uyarmıyor mu? Bugünkü kullar her şeyi yarım yamalak biliyor kızım. Bak demin tutturdun üç tas su dök diye. Oysa dere, ırmak, deniz varsa üç kez dalın suya yeter diyor. Sen bunu bilmiyorsun bak. Hazreti Muhammed'in gününde duş olsa girin altına tüm gövdenizi yıkayın derdi. Akıllı adamı. İçten içe bir şeyler okuyordu belli ki Fehime. Dudakları kıpır kıpırdı. Hazreti Muhammed sözü geçince sonra tutamadı, çekingen bir sesle sus günaha giriyorsun dedi yavaşça. Günah sağlığını korumamak kızım. Cüzam için ne demiş Hazreti Muhammed? Aslandan kaçar gibi kaçın onlardan diyor. Kanserden kaçmayın mı diyecekti. Aslında Muhammed derdi Fehime ile konuşurken başına Hazret sözcüğünü eklemeye özen gösteriyordu. Dudaklarını kıpırdatmasını da çözmüştü. Muhammed adı anıldıkça sallallahu aleyhi ve sellem derler. Hastalıktan sonra iyice dine sarıldı bu kadın. Böyle değildi. Nereden biliyorsun bunları sen? Sevindi soruya. Öyle ya, biz gavur evinde büyüdük dedi alaylı gülerek. Fehime de gülümsedi isteksizce. Başka bir şey demeden kalktı Rahmi. Tadında bırakmalıydı. Biraz düşünsün bakalım. Masayı toplamasına yardım ettim. Hadi sen de yat. Biraz dinlenelim. Yatak odasına geçip karyoluya uzandığında öyle yorgun duyumsadı ki kendini, hemen uyuyacaktı sanki. Dalamıyordu bir türlü. Kafası karışık, içi tedirgindi. Öğlenleri biraz kestirmeye, iş yerinde o torna, freze gürültüleri, çekiç tantunları arasında bile yıllardır alışıktı oysa. Merdivenle çıkılan asma katımsı odadaki bozuk kanepeye uzanırdı yemekten sonraları bir ara. Hiç değilse bir yarım saat. İçindeki gürültüye alışamıyor demek insan. Hiç mi gürültü olmadı içimizde? Yaşlandık. Ellerini kurulayarak gelip yanına sessiz uzanan Fehime ile iyice dağılmış gibi oldu uykusu. Bir şey diyecek bu. Çekingen bir iki kıpırdanmadan sonra dedi ve sonunda yazık o kadıncağıza dedi. Çocuğun ablasını. Hastane ne yapar onu? Tamam, malımı bilirim. Hadi hocaları okutmaktan da söz et Fehimeciğim. Onu da çok bekletmedi Fehime. Rahmi'nin suskunluğundan yüreklenmiş gibi bekledi yavaşça. Biliyorum, siz inanmazsınız. Merdiven köyünde bir hoca var. Rahmi'nin tutamayıp gülmeye başlayınca bozularak duraladı. Toparlandı. Korkmasam söyleyecektim. Kızarsın diye. Kızardım Fehimeciğim. İyi ettin söylemediğini. Hiç söyleme. Bir şeyler daha diyecekti, vazgeçti. Takarsam çok iş çıkaracak bu kadın bana. Yanında biraz sonra dalıp giden Fehime'nin son günlerin kaygısı içinde iyice süzülmüş yüzüne baktı. Uyuyamayacaktı. Kalksa mıydı? Evet, kalksa şu yazıları bir güzel okusa iyi olacaktı. Sessizce kaydı yataktan. Fehime'nin uykusunu kollayarak yazıları çıkardı. Kapıyı yavaşça açıp içeri odaya geçti. Her sözcük üzerinde durarak inceler gibi okudu yazıları. Bir kez daha beğendi. O oğlanlar nesini beğenmemişlerdi bunun? Belli değil mi? Orak çekiçli kızıl bayrak altında işçi sınıfımızın devrimci kavgasında. Onu arıyor her geliler. Çok söyledik onları oğlum. Siz ananızın karnındayken söyledik. Gene söyleyeceğiz ama bugün değil. Kalktı. Karar vermişti birden. Sahir Hoca'ya gidecekti. Onu okutmayı aklına koymuştu zaten. Yalnız olduğunu söylemişti çocuklar. İnşallah kimse gelmemiştir. Yatak odasının kapısını aralayınca başını kaldırıp uykulu bakan Fehime'ye Zahir Hoca'ya gidiyorum dedi. Çamaşırı akşam çıkarırız, bekle beni. Sokakta çevresine bakındı, kimseler yoktu pek. Çoktandır gizli çalışmıyoruz, iyice unutmuşuz. Neredeyse belli edeceğim. Zahir Hoca'ların kapısını çalarken de kolladı çevreyi. Tatlı bir sonbahar günü bizim mahallenin. İkileyince açıldı kapı, pek sevinmiş göründü Zahir Hoca. İnanmayacaksın ya, ben de size mi gitsem diye geçiriyordum içimden dedi. Niye iyi ettin? Gerçekten iyi etmiştim. Ev boştu. Baş başa konuşabileceklerdi burada. Elindeki çeviriyi bitirmiş Zahir Hoca da. Biraz kestirmiş. Tam gözlerini açtığında kapı çalınmış. Oturma odasına geçtiler. Rahmi her vakitki koltuğuna oturdu. Çay? Çok içtim dedi. Sağ ol. Otur da biraz konuşalım. Konuşalım dedi karşıki divana yerleşen Zahir Hoca. Benim de soracaklarım var sana. Soracakları mı varmış? Sor bakalım. Önemli bir şey söyleyeceğinde yaptığı gibi durup gözlerini dikti bir süre. Sizinkiler işe girişmişler dedi. Bu sabah bir yazı getirdi Turgut. Hani şu bir ara içeri aldılar dedimdi. Bizim gazetede. Anladım gibisine başını salladı Rahmi. Bilmem sen söyler misin bize? Onu soracaktım. Nasıl yazı? Partinin dilekleri ve görüşleri mi? Görüşleri ve dilekleri mi öyle bir şey? Biraz kendine yontuyorum, aklı başında bir yazı. Evet o yazıydı. Sevindi Rahmi. Onun göstermesine gerek kalmamıştı. Ne diyor? Hepimizin dediğini diyor bir anlamda. Kendine yontuyor dediğin. İki sözünden biri Sovyetler Birliği. Güldü Rahmi. O değil de sen kendine yontuyorsun galiba hocam dedi. Troçkist damarın kabarmış gene. Dik dik baktı. Gözlüklerini çıkarıp gözlerini ovuşturdu Sahir Hoca. Sen kavgaya gelmişsin anlıyorum dedi. Varım. Kalktı. Dur önce bir çay koyayım dedi. Sen içmesen de ben içeceğim. Zorlu kavga çıkacak anlaşılan. Mutfağa giden Sahir Hoca'nın ardından gülerek bakıyordu Rahmi. Ben seninle kavgaya girmem dedi. Kavga edecek öyle çok kişi var ki ülkede. Tam kapıdan çıkarken duralayıp döndü Sahir Hoca. Bak sen de benim dediğimi diyorsun dedi gözlerini dikerek. Algılama çabasındaki Rahmi'ye yardımcı oldu hemen. Kavga edilecek bir sürü herife karşı yalnız kalmak istemiyorsanız daha az sözün edin şu Sovyetlerin.